28. Hapishane Kayıt Defterleri. Belekart'tan bir yükere giden yolda geçen, size anlattığımız hikayenin ertesi günü, açık mavi bir frak, nankin pantolon ve beyaz bir yelek giymiş 30-32 yaşlarında bir adam, İngiliz görünümü ve aksanıyla Marsilya Belediye Başkanı'nın makamına çıktı. "Monsieur," dedi, "Roma'daki Thompson ve French şirketinin müdürüyüm. 10 yıldır Marsilya'daki Morel ve oğlu şirketiyle ticari ilişkiler yürütüyoruz. Bu şirkete mal temini için 100 bin frank ödedik ve şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öğrendiğimizde endişeye kapıldık. Bu yüzden sizden bilgi almak için Roma'dan geldim." "Monsieur," diye yanıtladı belediye başkanı, "4-5 yıldır bahtsızlıkların Monsieur Morel'in yakasını bırakmadığını biliyorum. Peş peşe 4-5 gemisi battı. 3-4 kere hileli iflas yoluna gitti. Ama benim de kendisinden 10 bin frank kadar alacağım olmasına rağmen serveti hakkında bilgi vermek bana düşmez. Bana belediye başkanı olarak Monsieur Morel hakkında ne düşündüğümü sorun. Size son derece dürüst bir adam olduğu ve şimdiye kadar tüm yükümlülüklerini muntazam bir şekilde yerine getirdiği yanıtını vereceğim. İşte size söyleyeceklerim bu kadar Monsieur. Fazlasını öğrenmek istiyorsanız Noailles Caddesi 15 numaraya gidip Monsieur de Beauville ile görüşün. Sanırım Morel şirketinden 200 bin franklık hisse aldı ve endişelenecek bir durum varsa bu meblağ benimkinden çok daha büyük olduğu için muhtemelen bu konuda benden daha çok bilgi sahibi olduğunu göreceksiniz." Bu ulvi hassasiyetin değerini anlamış gibi görünen İngiliz, başkanı selamlayıp dışarı çıktıktan sonra Büyük Britanya'nın evlatlarına özgü adımlarla verilen adrese doğru yürüdü. Monsieur de Beauville çalışma odasındaydı. İngiliz onu gördüğünde ziyaret ettiği bu adamı hayatında ilk kez görmediğini belli eden bir şaşkınlıkla irkildi. Çok umutsuz görünüyordu ve şu an zihnini ablukaya almış bir düşünceden dolayı ne hafızası ne de hayal gücüyle geçmişe yönelemeyecek haldeydi. İngiliz ulusuna özgü soğuk bir ifadeyle Marsilya Belediye Başkanı'na sorduğu soruları neredeyse aynı sözcüklerle tekrarladı. "Ah, Monsieur," diye haykırdı Monsieur de Beauville. "Ne yazık ki kaygılanmakta tamamen haklısınız ve ne kadar umutsuz olduğumu görüyorsunuz. Morel şirketine 200 bin frank yatırdım. O 200 bin frank 15 gün sonra evlendirmeyi düşündüğüm kızımın çeyiziydi. Ve 200 bin frankın 100 bini bu ayın 15'inde, 100 bini gelecek ayın 15'inde geri ödenecekti. Bu borcu kesinlikle gününde ödemesini istediğimi Monsieur Morel'e bildirmiştim. Ama yaklaşık yarım saat önce buraya gelip gemisi Faron, ayın 15'inden önce geri dönmezse borcu ödemesinin mümkün olmayacağını söyledi." "Ama," dedi İngiliz, "bu daha çok borcun ertelenmesi talebine benziyor." "Bunun hileli bir iflasa benzediğini söylemeniz daha yerinde olur Monsieur," diye haykırdı umutsuzluğun pençesindeki Monsieur de Beauville. İngiliz bir an düşünür gibi göründükten sonra, "Yani Monsieur, alacağınız konusunda endişeleriniz var, öyle mi?" diye sordu. "O parayı artık geri alamayacağımı düşünüyorum." "O zaman o hisseleri ben satın alıyorum." "Siz mi?" "Evet, ben. Ama kuşkusuz çok ucuza." "Hayır, 200 bin frank karşılığında," dedi İngiliz gülerek. "Şirketimiz bu tür işlere girişmez." "Peki nasıl ödeyeceksiniz?" "Peşin." Ve İngiliz cebinden Monsieur de Beauville'in kaybetmekten korktuğu meblağın yaklaşık iki katı değerinde bir para destesi çıkardı. Adam yüzünde bir sevinç ifadesi belirse de kendini tutamayıp, "Monsieur, büyük bir olasılıkla bu paranın %6'sını bile geri alamayacağınız konusunda sizi uyarmam gerek," dedi. "Bu beni değil, çalıştığım Thompson ve French şirketini ilgilendiriyor," diye karşılık verdi İngiliz. "Belki de rakip bir şirketin bir an önce iflas etmesini istiyorlardır. Bildiğim tek şey Monsieur, bana hisselerinizi devretmeniz halinde size bu parayı ödemeye hazır olduğum. Sizden sadece komisyon ücretimi isteyeceğim." "Elbette Monsieur, çok doğru," diye haykırdı Monsieur de Beauville. "Komisyon genellikle 1,5'tür. 2 ister misiniz? 3 mü istersiniz? Yoksa 5 mi? Yoksa daha mı çok? Söyleyin." "Monsieur," diye yanıtladı İngiliz gülerek. "Ben de şirketim gibiyim. Bu tür işlere girmem. Benim komisyon hakkım farklıdır." "Söyleyin Monsieur, sizi dinliyorum." "Hapishaneler genel müfettişisiniz değil mi?" "14 yılı aşkın bir süredir." "Giriş çıkış kayıtlarını tutuyor musunuz?" "Elbette." "Bu kayıtlara mahkumlarla ilgili notlar eklenmiş olmalı." "Her tutuklunun bir dosyası vardır." "Tamam o zaman Monsieur. Roma'da aniden ortadan kaybolan zavallı bir başrahip tarafından yetiştirildim. Daha sonra İf Şatosu'nda tutuklu olduğunu öğrendim ve ölümü hakkında bilgi edinmek istiyorum."
"Adı neydi?"
"Başrahip Faria." "Ah, onu çok iyi hatırlıyorum," diye haykırdı Monsieur de Beauville. "Deliydi." "Öyle söyleniyordu."
Ah, gerçekten deliydi. Bu mümkün olabilir. Peki nasıl bir deliydi? Olağanüstü bir hazineye sahip olduğunu iddia ediyor ve yönetime özgür bırakılırsa büyük meblağlar öneriyordu. Zavallı. Peki öldü mü? Evet, Monsieur. Yaklaşık 5-6 ay önce, geçen Şubat'ta. Tarihleri böyle hatırlamanıza bakılırsa muhteşem bir hafızanız var, Monsieur. Bu olayı hatırlamamın nedeni zavallının ölümüne garip bir olayın eşlik etmesi. Bu olayı öğrenmem mümkün mü? Diye sordu. Dikkatli bir gözlemcinin bu soğuk yüzde beliren merak ifadesini şaşkınlıkla fark edeceği şekilde. Ah Tanrım, tabii Monsieur, baş rahibin zindanı, zorbanın 1815'teki dönüşüne en çok katkıda bulunan Bonapartçı ajanlardan biri olan çok kararlı ve çok tehlikeli bir tutuklunun zindanına 40-45 ayak mesafedeydi. Gerçekten mi? Diye sordu İngiliz. Evet, 1816 ya da 1817'de o adamı tanıma fırsatım oldu. Zindanına ancak askerler eşliğinde inilebiliyordu. O adam bende derin bir etki uyandırmıştı ve yüzünü asla unutmayacağım. İngiliz hafifçe gülümsedi. Monsieur, demek iki zindan arasında 40 ayaklık bir mesafe vardı. Ama görünen o ki Edmond Dantes, o tehlikeli adamın adı. Edmond Dantes'ti. Evet Monsieur, o Edmond Dantes alet tedarik etmiş ya da üretmişti. Çünkü tutukluların birbiriyle görüşmelerini sağlayan bir dehliz bulundu. Bu dehliz kuşkusuz kaçma amacıyla açılmıştı. Tam da öyle. Tutuklular için ne yazık ki başrahip Faria bir katalepsi nöbeti sırasında öldü. Anlıyorum. Kaçış projeleri suya düşmüş olmalı. Ölü için öyle ama sağ kalan için tam tersi geçerli. O Dantes bu ölümde kaçışını hızlandıracak bir fırsat yakaladı. Kuşkusuz If şatosunda ölen mahkumların bir mezarlığa gömüldüğünü sanıyordu. Ölüyü odasına taşıyıp içine girdiği çuvalı dikti ve gömüleceği anı beklemeye başladı. Tehlikeli ve cesaret gerektiren bir yöntem, dedi İngiliz. Ah, size onun çok tehlikeli bir adam olduğunu söylemiştim, Monsieur. Ne mutlu ki kendisi hakkındaki endişelerden yönetimi bizzat kendisi kurtardı. Nasıl oldu? Nasıl mı? Anlamıyor musunuz? Hayır. If şatosunun mezarlığı yoktur. Ölüler ayaklarına 36'lık bir gülle bağlandıktan sonra denize atılır. Yani, dedi İngiliz, durumu anlamakta güçlük çekiyormuş gibi, yani ayağına 36'lık bir gülle bağlanıp denize atıldı. Gerçekten mi? Diye haykırdı İngiliz. Evet Monsieur, kaçağın kayalıkların dibinde doğru alçaldığı sırada yaşadığı şaşkınlığı anlıyorsunuzdur. O anda yüzünü görmek isterdim. Bu çok güç olurdu. Önemi yok, dedi. 200 bin frangını geri almanın kesinliğinin verdiği keyifle. Önemi yok, yüzünü hayal edebiliyorum. Ve bir kahkaha attı. Ben de öyle, dedi İngiliz. Ve İngilizlerin yaptığı gibi dudaklarını hafifçe aralayarak gülmeye başladı. Demek kaçak bu oldu, dedi her zamanki soğukkanlı ifadesini takınarak. Elbette, böylece If Şatosu müdürü hem öfkeliden hem deliden kurtulmuş oldu. Ama bu olay hakkında bir tutanak tutulmuştur, öyle değil mi? Diye sordu İngiliz. Evet, ölüm tutanağı. Anlayacağınız gibi Dantes'in ebeveynleri varsa onun öldüğünden ya da yaşadığından emin olmak isteyebilirlerdi. Böylece kendilerine ondan bir miras kalmışsa bunu rahatça kullanabilirler, değil mi? Ah Tanrım, elbette. Ne zaman isterlerse onlara ölüm belgesi verilebilir. Tamam, dedi İngiliz, ama kayıtlara bakalım. Doğru, bu hikaye bizi asıl meselemizden uzaklaştırdı, pardon. Neden pardon? Hikayeden dolayı mı? Hayır, bana çok ilgi çekici geldi. Gerçekten de öyle. Uysal bir adam olan zavallı baş rahibinizle ilgili her şeyi görmek istiyorsunuz değil mi? Çok sevinirim. Arşiv odasına geçelim. Size hepsini göstereceğim. Ve birlikte Monsieur de Beauville'in çalışma odasına geçtiler. Bu odada her şey çok düzenliydi. Her kaydın bir numarası, her dosyanın bir bölmesi vardı. Müfettiş koltuğuna oturttuğu İngiliz'in önüne If şatosu ile ilgili kayıtları ve dosyaları koydu. Ona dosyaları dilediğince karıştırmasını söyleyip kendisi de bir köşeye oturdu ve gazetesini okumaya başladı. İngiliz, başrahip Faria ile ilgili dosyayı kolayca buldu ama Monsieur de Beauville'in anlattığı hikaye onun çok ilgisini çekmiş gibi görünüyordu. Bu yüzden ilk sayfaları karıştırdıktan sonra Edmond Dantes ile ilgili bölüme geldi. Dosyada her şey düzenliydi. İhbar mektubu, sorgulama, Morel'in dilekçesi, Monsieur de Villefort'un kenar notu. İhbar mektubunu hafifçe kıvırıp cebine koydu. Sorgulamayı okuduğunda Nortier adının hiç geçmediğini gördü. Napolyon o sırada tahta olduğu için Monsieur Morel'in savcı yardımcısının tavsiyesi üzerine büyük bir iyi niyetle Dantes'in imparatorluk hizmetlerini abarttığı ve Wilford'un kaşesine bastığı 10 Nisan tarihli dilekçeyi inceledi. O zaman her şeyi anladı. Napolyon'a yöneltilen ve Wilford'un sakladığı bu talep İkinci restorasyon sırasında kraliyet savcısının elinde korkunç bir koz haline gelmişti. Bu yüzden kayıt dosyasını okurken isminin yanına düşülmüş şu kenar notunu gördüğünde hiç şaşırmadı. Edmond Dantes, ateşli Bonapartçı, Elba Adası'ndan dönüşte aktif rol aldı. Büyük bir gizlilik, sıkı yönetim altında tutulmalı. Bu satırların altında başka bir el yazısıyla şu sözler kaleme alınmıştı. Yukarıdaki not okundu, yapılacak hiçbir şey yok. Kenar notu ile Monsieur Morel'in dilekçesine eklenen notu karşılaştırdığında ikisinin de Monsieur de Villefort'un elinden çıktığını kesin kes anladı. İngiliz, alta düşülen notu ise Dantes'in durumuna geçici ilgi gösteren ama yukarıdaki notun hiçbir şey yapmasına olanak vermediği bir müfettiş tarafından yazıldığını fark etti. Müfettiş ise söylediğimiz gibi başrahip Faria'nın öğrencisini rahatsız etmemek için bir kenara çekilmişti ve Drapeau Blanc'i okuyordu. Bu yüzden İngiliz'in rezervün çağırdığında Danglars tarafından yazılmış, Marsilya Postanesi'nin 28 Şubat tarihli mührünü taşıyan, akşam 6'da postacının eline geçen ihbar mektubunu kıvırıp cebine koyduğunu görmedi. Ama söylemek gerekirse İngiliz'in yaptığı kurallara aykırı olsa bile müfettiş 200 bin franga o kağıttan daha çok önem verdiği için görse de görmezlikten gelecekti. "Teşekkürler," dedi İngiliz kayıt dosyasını gürültüyle kapatarak. "Gerekli bilgileri edindim. Şimdi sözümü yerine getirme sırası bende. Hisselerinizi bana verin, arkalarına aldığınız miktarı yazın, ben de size parayı peşin olarak ödeyeyim." Ve koltuğunu Monsieur de Beauville'e bıraktı. Müfettiş teklifsizce oturup aceleyle senetleri hazırlarken İngiliz evrak dolabının kenarında paraları sayıyordu.